Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bayramda çekiyoruz bu programı. Tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Güzel günler diliyoruz. Haftaya bakışta Cemalettin Taşçı ile beraberiz. Daha çok dışarıdaki gelişmeleri, Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeleri ele alacağız. Çünkü bayramda Türkiye'de nispeten siyaset durgun idi ve iç gelişmeler çok fazla değildi. Ama Rusya'da bayram öncesi başlayan bir ayaklanma ve onun durdurulması sonrası gelişen olaylar ve Putin'in durumunu biraz ele alalım istiyoruz. Bir de Fransa'da 17 yaşında bir gencin trafikte dur ihtarına uymadığı için polis tarafından öldürülmesi ve ona gösterilen muazzam bir tepki, reaksiyon ve olayların Belçika'ya sıçraması hadisesini biraz iki ülkeyi de karşılaştırarak, mukayese ederek, birisi demokratik, birisi totaliter ülke açısından da bakarak değerlendirelim ve Türk kamuoyunun, dünya kamuoyunun bu meselelere nasıl baktığını da birazcık göz atalım istiyoruz bu programda.
Evet, bizim geçen hafta işte Rusya'da olan olay hakkında söylediklerimizin karşılığında aşağıda izleyicilerden birisi demiş ki Sevan'a gidiyoruz, bir başka hikaye anlatıyor, size geliyoruz başka bir hikaye anlatıyor demiş. Yani ben böyle deplasmanda olduğum için şeylere cevap veremedim, verebilseydim diyecektim ki ya işte ne kadar güzel yani. Böylelikle farklı farklı sesleri duyuyorsunuz, duyulabiliyor olması güzel bir şey. Meselelere bir tek açıdan bakmakla meselelerin kavranmasına imkan yok. Yani sonuçta her birimiz farklı farklı bakış açılarına sahibiz ve bu farklı farklı bakış açılarından bir bereket hasıl olacaksa olacak. Aksi halde olmaz. Yani bu Rusya'da ve Fransa'da olmuş olanları değerlendirirken de bu perspektifi koruyacağımı zannediyorum. Benim dünyaya bakış açım, benim baktığım açının dışında da açılar olduğunu bilmek. Net toplamda dünyaya böyle bakıyorum. Ben bir yerden bakıyorum. Celal başka bir yerden bakıyor. Başkası Sevan başka bir yerden bakıyor. Herkes başka bir yerden bakıyor. Ve iyi ki böyle, çünkü dünyanın önümüze ne tür sürprizler getireceğini bilmiyoruz. Ve öyle şartlar olur ki senin bakış açından bakıldığı zaman doğru reaksiyonu ya da işte sağlıklı reaksiyon gösterebiliriz. Öyle şartlar olur ki, öyle olaylar olur ki bir başkasının bakış açısıyla bakıldığı zaman görünenle biz sağlıklı bir reaksiyon gösterebiliriz. Benim dünyamda doğru diye bir şey yok. Benim dünyamda sağlıklılık var. Biz bir bünyeyiz, her birimiz bir bünyeyiz ve bizim bünyemiz sağlıklı olduğu sürece bunun doğrusu diye bir şey yok yani. Sağlıklı olmanın şartları durumdan duruma değişir. Baharda başka türlü beslenmen ve davranman gerekir. Kışın başka türlü beslenmen, giyinmen, davranman gerekir. Ve hayatta bizim önümüze böyle periyodik bir takım şeyler getirmiyor. Mevsimler bile ne kadar periyodistesi olsa bile kendi içinde günden güne değişen sürprizler barındırıyorlar. Dolayısıyla da bizim her şeye ihtiyacımız var. Şimdi böyle baktığımız zaman Rusya'da olup bitenleri değerlendirirken, yani evet orada böyle belli şartlara son derece tırnak içinde doğru reaksiyon gösterebilen bir nizam var. Ve bu nizamı, daha doğrusu herhangi bir nizamı çok sevenlerimiz var aramızda. Böyle kimin nerede olduğu, akşam koyduğun yerde sabah bulabileceğin herkesi, düzenleri çok seven insanlar var dünyada. Yani ama işte onların hayat karşısındaki kırılganlıkları çok yüksek. Rusya'da şimdi akşam yattığın zaman kimi nerede bırakmışsan sabahleyin orada buluyorsun.
Yıllardır aşağı yukarı böyle bu.
Evet yani. Bunun istisnası olduysa Rusya'da çok kısa bir süre oldu. Yani Çarlık Rusya'sında olay böyleydi. Kendisine sosyalist dediği zaman tablo böyleydi. Sonra işte şimdiki durumda, yani işte ne olarak adlandırmamız gerekiyor bilmiyorum. Şimdiki durumda tablo böyle. Yani Rusya'da hayat hep böyle seyretti ve bu birilerinin çok hoşuna gidiyor. Bu birileri işte zamanında komünist olduğu için Rusya'yı çok seviyor idiler ve şimdi de o komünist geçmişin hatırına seviyor gibi konuşuyorlar. Aslında o dönemde Türkiye'nin tırnak içinde Rusya'ya hayranlık duyuyor olan komünistlerinin aslında talepleri komünizm falan değil, düzendi yani. Aydınlanma aklıydı yani. Yani işte sabah, akşam koyduğunu sabahleyin koyduğu yerde bulmaktan ibaret. Böyle bir dünya hayal ediyorlar ve böyle bir dünya talepleri var. Benim hayatım boyunca böyle bir dünyaya bir özlemim olmadı, talebim olmadı. Yani bu şu manaya gelmiyor, yani akşam koyduğumuz şeyleri sabahleyin yerinde bulamadığımız durumda hayat çok da konforlu değil. Yani bir şeyler de yerinde kalsa, bazı kritik referans noktalarımız sabit kalsa evet benim de hoşuma gidiyor ama bu şu manaya gelmiyor. Her şey yerinde dursun kardeşim manasına gelmiyor yani.
Hem
Ve ikisini
değişimin bu kadar istendiği, talep edildiği bir dünyada hem de hiçbir şeyin değişmemesini arzu etmek aslında büyük bir çelişki.
yani evet sonuçta hepimizde bir yığın çelişki var. Benim derdim çelişki olması değil. Benim derdim ya bu sağlıklı bir şey değil. Buradan bir bereket çıkmaz. Rusya'dan bereket çıkmaz. Sosyalist Rusya'dan bereket çıkmayacağını düşünüyordum. Çıkmadı. Yani çok üretim oldu ama az yaratım oldu. Hemen hemen hiç yaratım olmadı. Yani. Ve şimdi de olmuyor. Rusya'da işte böyle önümüze konup duran Çaykovskiler, Tolstoylar, Dostoyevskiler vesaireler var. Evet, bir dönem Rusya böyle bir bereketli bir hal yaşadı. Ama bunların tamamı Rus menşe yani Rusya'da yapılmış üretimler ama taklit üretimler. Yani bunların kaynakları netice itibariyle Batı Avrupa'dan kaynaklandı. Yani Dostoyevskiler, Tolstoylar bu yazdıklarını yazarlarken aslında bu dünyaya böyle bir reaksiyon göstermek, yazarak reaksiyon göstermek, dünyayı böyle yazarak tarif etmeye çalışmak falan Batı Avrupalı bir anlayış idi. Rusların bir bölümü o dönemde bunları maharetle yaptı. Çaykovskiler vesaireler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Beethovenlar, Bachlar vardılar ve işte Rusya'da birileri bunları taklit edebilecek, bunlara yeni bir şeyler katabilecek, yeni yorumlar katabilecek cevvalliği gösterdiler. Ama Rusya bu tür şeyleri kendisi icat etmedi. Şimdi Çin'in yaptığı gibi yani. Yani Batılı'nın yaptığını, buradan Batılılık veya Batı hayranlığı falan dile getirmeyeceğim. Onlara bir araya geliriz yani. Derdim o değil yani. Derdim dünyada yeni olanın, bize hayatiyet sağlıyor olanın yaratılması gerekiyor ve bunun yaratılması için belli şartlara ihtiyacımız var. Bu aşırı düzenin, sabit düzenin olmamasını gerektiriyor yani. Benim temel derdim bu. Bu şu manaya gelmiyor yani. Durmadan birbirimizi gırtlağını sıkalım. İşte böyle Fransa'da olduğu gibi durmadan birbirimizi boğazlayalım manasına da gelmiyor. Bu ikisinin arasında bir şey var yani. Geniş bir alan var. Mümkün bir alan var.
Yani Fransa mesela işte demokratik bir ülke, tepki gösterebiliyorsun filan ama uzun bir süredir bu özellikle Afrika'dan gelenler ve bir Fransız vatandaşı olmasına rağmen onlara yönelik olarak bir tutum var ve ona tepki, reaksiyon oluşuyor ve bu giderek topluma yayılmış durumda. Ve bunun önlenmesi biraz zor gibi gözüküyor. Giderek demokratik bir ülke, kaotik bir durum yaşayan, kaosa doğru giden bir ülke görünümü de vermeye başladı.
Yani şimdi Fransa ile diğer Avrupa ülkelerini bir mukayese etmemiz gerekiyor. Burada şunu söyleyeyim ya ben Fransa'da olup bitenlerin teferruatına hiç bakmadım. Bakmıyorum da çünkü teferruatı çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama önce şeyi bir tespit edeyim. Şimdi deniyor ki ya kardeşim bunlar emperyalistti, bunlar ırkçıydı zaten hep böyleydiler ve şimdi de öyleler. Dolayısıyla işte bu Avrupalılardan bir cacık olmaz falan filan. Evet, emperyalistler miydi? Evet öyleydiler. Şimdi de öyleler mi? Evet öyleler. Fransızlar bilhassa böyleler mi? Evet böyle. Kardeşim Rusya dediğimizde emperyalist bir ülke yani Çarlık Rusyası'ndan beri sonuçta Sovyetler Birliği de emperyalist bir düzen idi. Böyle Batı emperyalizmine karşı Rus emperyalizminin yanında olmanın kendince makul sebep yani Batı emperyalizmini de başka türlü dengeleyemiyor olduğun durumda elinde başka bir araç olmadığı durumda Rus emperyalizminin yanında olmak tercih edilebilir bir itirazım yok ama Ruslar emperyalist değillerdi. Fransızlar emperyalist falan gibi veya şimdi Rusya'nın şu anda içinde yaşadığı şartlar sanki emperyalist hayallerden, hedeflerden kaynaklanmıyormuş gibi ahkam kesmenin bir manası yok. Böyle kafanıza göre şu sadece Batı emperyalizmini emperyalizm olarak tarif ederek bu işin içinden çıkamazsınız. Çıkılamaz yani.
Kaldı ki orada da mesela İngiltere, Britanya'da büyük bir emperyalist ülkeydi. Şu anda hiç karışıklık yok. Fransa gibi. Hollanda'da benzer bir şekilde emperyaldi. O da aynı yöntemlerle sömürdü. Orada da bir iç karışıklık yok. Yani her sömürmüş olan ülke bugün iç karışıklıkta karşı karşıya kalmıyor.
Şimdi hani Batılı ülkeleri kendi arasında bir değerlendirmemiz gerekiyor. Ama hani şimdi mevzumuz Rusya ve Fransa olduğu zaman Rusya'nın yanında olanların böyle ya işte ama Fransa iyi ki bu hale düştü işte Allah'ın ırkçıları, emperyalistleri falan demelerine karşılık olarak bunu söylüyorum. Yani sonuçta Rusya emperyalist bir ülkeydi. Sovyetler Birliği de emperyalist bir düzen idi. Çok ciddi emperyalist hayalleri de var idi. Ve ama şimdi Rusya'da yaşananların karakteri Fransa'da yaşananların karakterinden son derece farklı. Yani Rusya'da bir tane eşkıya devletin teşvikiyle kurmuş olduğu bir silahlı güçle Putin'in başını ağrıttı. Ve Rusya'da
Devletin
ilk
kurduğu ama kurumsal olmayan, gayri nizami, hukuka da uymayan bir silahlı örgüt.
ve Rusya'da sokağa kimse çıkmadı.
Çıkmadı.
Yani ne Putin'in yandaşları çıktı ne de Putin'in karşıtları çıktı. Kimse çıkamadı yani. Şimdi böyle bir Rusya'dan, böyle bir Rusya'ya iltifatlar edilmesini benim hafsalam almıyor yani. Biz sıradan insanlarız.
Yani
Biz sonuçta
Prigoşin'in adamlarına yine de çıkıp kahve ikram edenler var. Bir ikisini sarıldılar ama kitlesel bir şey olmadı.
Prigojin'in adamlarına sempati gösterenler oldu ama mesela Prigojin'in tırnak içinde ele geçirdiği şehirlerde böyle sorduğun zaman %70, %80 Putin hayranı olanların bir tanesi sokağa çıkıp hop ne yapıyorsunuz diyemedi yani.
Evet.
Ben şimdi Seva'nın vesairenin filan övdüğü şey toplum bu toplum yani. Çünkü toplumla işleri yok. Yani baktıkları bütün özneler böyle iri özneler yani. Orada Prigojin'i, Putin'e, burada Macron'a bilmem işte kime bakıyorlar. Halbuki yani toplum diye bir şey var. Ve bu toplumun değişmesi, dönüşmesi vesaire gerekiyor. Bu elzem bir şey yani. Toplum dediğin şey değişmiyor ise, dönüşmüyor ise adaptasyon sağlayamıyor demektir. Ve bu çok riskli bir şey. Benim bakış açım böyle yani. Görünen o ki Rusya'da toplum olağanüstü pasif, olağanüstü etkisiz, seyirci durumda ve bu seyirciliği içine sindirmiş durumda. Ve bu benim hayata bakış açım itibariyle bakıp da vahim bir durum yani. Yani bundan daha sağlıksız bir şey hayal edemiyorum. Dolayısıyla da
Senin hep böyle söylediğin toplum oyuna girmelidir, bireyler oyuna dahil olmalıdır şeyinin tam tersi lakayt. Hiçbir şekilde oyuna dahil olmuyor. Kim gelirse onun da yola devam etmek gibi bir yaklaşımı var.
aynen ya, şimdi Rusya'da o bir 24 saatte yaşananların bize öğrettiği en temel şey şu gibi görünüyor bana. Yani orada diyelim ki Prigojin'in Kremlin'de bir takım ittifakları olsaydı varmış, var olabilir diye düşünmüş idim. Yani olsaydı ve onlar Putin'i devirselerdi, onun yerine Mutin gelseydi, bütün Rusya Mutinci olacaktı yani. Sonra şimdi bunu bir marifet gibi, bir yani sağlıklı bir şeymiş gibi sunulduğunda ben hani benim devrelerim yanıyor. Yani yanmayanları takdirle karşılıyorum ama benim devrelerim yanıyor. Yani buradan bir şey çıkmaz yani. Türkiye'de de benim şikayet ettiğim husus tablo genel olarak bu yani. Şimdi bugün Erdoğancı olan, böyle çok şehvetli Erdoğancı olanlar yarın Erdoğan'ın başına bir şey gelse bir Erdoğan bulacaklar. Öteki tarafta Erdoğan'ı karşıtı olanlar için tablo farklı değil. Onlar da başka bir Kılıçdaroğlu bulacaklar. Ve bu böyle yani, kimse aslında kendisi olarak hatalarıyla sevaplarıyla, yani kimsenin kusursuz olmasını falan beklemiyorum. Yani kendisi olarak hatasıyla, sevabıyla bu oyunda ya bir dakika kardeşim deme şansına sahip değil Türkiye'de. Vardı, böyle bir şansımız vardı ve işte hani geçen programda da gösterdik yani, sonuçta bir Berkin Elvan'ın cenazesi için yüz binlerce kişi sokağa çıkabiliyor idik vesaire. Yani bir şeyleri protesto, bir kendi pozisyonumuzu, kendi tarafımızı tayin etmek için çaba gösterebiliyorduk ve insan kendi pozisyonunu tayin etmek için kendisi inisiyatif harcamadan o pozisyonu sorgulayamaz. Dolayısıyla kendi pozisyonunu değiştiremez. Yani bizim pozisyonlarımızı değiştirebilmemiz için onları beyan edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu hürriyettir yani. Bunun adı son derece basit. Hürriyettir. Hürriyet yoksa Rusya olursun. Hürriyet varsa, şimdi gelelim Batı'nın kendi içindeki şeye yapsın. Sen de işaret ettin güzelce. İngiltere'de olmuyor bunlar. Britanya'da olmuyor, Hollanda'da olmuyor. İsveç'te Fransa'dakinden daha yüksek bildiğim kadarıyla göçmen nüfus var.
Evet.
Yani toplam nüfusun içindeki mülteci oranı, yani İsveç dışından kaynaklanmış nüfus toplam nüfusun içinde Fransa'dakinden daha yüksek. Ama yani İsveç'te de olmuyor böyle şeyler. Yani şimdi şu Fransa'da olup bitenler hoş şeyler değil. Bunu kabul ediyorum yani. Ama bu hürriyet, demokrasi vesaire neyse de söylediğimiz şeyler. Bunlar böyle Batı'da ilk önce neşvinema buldu diye bunları böyle, ve Batı'da emperyalist diye orada ilk defa neşvinema bulmuş şeyleri de yargılayacaksak biz bunun sonu yok ya.
Şimdi şöyle oldu kısaca Fransa'daki hadise. Evet, polis bir kişiyi durdurdu trafikte, durmayınca öldürdü. Bunun üzerine geniş bir protesto başladı. Ama protesto edenlerin büyük çoğunluğu 16, 14, 18 yaş arası çocuklar, gençler. Ve bunların işte 700 kişisi yakalandı. 250 kadar polisin yaralandığı söylendi. Ve bazı semtlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Birkaç gündür sürüyor. Biz bu programa çektiğimiz sıralarda da öncesinde de meydanlarda gene kalabalıklar vardı ve vitrinleri büyük oranda tahrip etmişlerdi. Ne varsa yakıp yıkıyorlar idi. Bu da çok hoş olmayan bir görüntü doğal olarak. Ve polis cinayet işlemekten tutuklandı. Ailesinden özür diledi çocuğun ama cinayet şüphesiyle, suçlamasıyla tutuklandı. Buna rağmen gösteriler devam ediyor ve buradaki gösteriler Belçika'ya benzer şekilde sıçradı. Orada da devam ediyor.
Şimdi tablo şu yani, tablonun bir tarafı da şu yani, bu polisin öldürdüğü çocuk suçlu. Tamam ya, torbacı. Yani şimdi böyle bir damar var tartışmaların içinde yani sosyal medyada. Kardeşim bak, bizim sonuçta medeniyetimizin geldiği nokta itibariyle sahip olduğumuz, üretmiş olduğumuz, insanlık olarak üretmiş olduğumuz en şık şeylerden bir tanesi, sen devlet olarak birisini suçlu diye, birisini öldüremezsin. Yargılamadan öldüremezsin. Yani yargılayarak da öldüremezsin. Suçun cezasıyla bir orantısı olması gerekiyor. Şimdi bu kavramları ürettik biz. Bunu mesela Türkiye'de şimdi görmüyoruz. Rusya'da görmüyoruz. Tamam mı? Biz bunları üretmiş idik, içselleştirmiş idik ve bunları kaybettik. Fransa'da bu reaksiyon gösterilebiliyor çünkü evet, o içselleştirilmiş. Yani suçluysa suçlu kardeşim. Öldürmeyeceksin, yakalayacaksın, yargılayacaksın, cezasını vereceksin. Arka planı üzerinden bu şey başlıyor. Öyle değil mi yani? Ana hatları itibariyle. Dolayısıyla şimdi bak, bu kıymetli bir şey. Bunu ilk defa Avrupalılar yapmış. Emperyalist, ırkçı Avrupalılar bulmuş bu kuralı ve onlar geliştirmiş, içselleştirmiş diye bu kuralı yok sayamayız. Çünkü şimdi Türkiye'de hepimiz için en ciddi dertlerden bir tanesi bu. Yani orada birileri kendilerine ülkücü, milliyetçi vesaire diyen veya işte hükümetin yanında olan birileri birilerine zulmettiklerinde yandaşları, ama o zaten suçlu diyor. O zaten işte hain diyor, o terörist diyor. Oralara vardıramazsa zaten o Batı hayranı, yerli milli değil diyor. Yani ya yerli milli olmak zorunda değilim kardeşim. Ya hatta suçlu olabilirim yani. Ya benim suçlu olarak haklarım var. Devlet olarak buna riayet etmen gerekiyor yani. Temel mesele bu ve biz bu mevzileri, yani ben şimdi bunlara en başından itibaren kendimce karşı çıkmaya çalıştım her mevziyi kaybederken ve her seferinde de muhalefeti suçladım, bu mevzileri bizim adımıza
Olmadı diye.
müdafaa etmesi gerekiyor diye. Benim kafam hep karışık ama bu konularda son derece net yani. Yani bunu, eğer bu kıymetli bir şey bana göre, yani suçlu olsam bile haklarım var. Yani sen, ben Osman Kavala olarak beni sevmediğin için içeri atamazsın. Hukuka uyman gerekiyor yani. Orada bir takım kurallar var. Yani ama bu adam Sorosçu falan. Yani Sorosçuluk suç değil ise ve ben Sorosçuysam sen beni içeri atamazsın. Şunu yapabilirsin. Sorosçuluğu suç olarak tarif edecek bir kanun çıkarırsın. Oradan sonra Sorosçu olanları içeri atarsın. Tamam ya? Böyle kafana göre Sorosçu falan iddialarıyla bir adamı içeride 4 yıl 5 yıl tutamazsın ya. Şimdi bunları konuştuğun zaman vay hain işte bilmem emperyalizmin ajanı, cart curt, foncu. Şimdi fonculuk biliyorsun yani, bilmem ne kadar zaman tarzı. O foncuların hiçbirisinin yayın politikasını, dünyaya bakışını falan onaylıyor değil. Ama fonculuk suç değil kardeşim ya. Uluslararası fonlardan fon almak suç değil yani. Biz bunu kaybettik bak ya. Çok kritik bir şeyden söz ediyorum. Çok kritik bir şey. Ve bunun emperyalist, ırkçı bir takım toplumlarda neşvinema bulmuş olması o değeri değersizleştirmez. Ama böyle absürt akıl, bunlar akıl diye ortaya pisleyip duran bir takım zevat var. Ve bu toplumun böyle bir derdi yok. Yığınların böyle bir derdi yok. Yığınlara bu durmadan empoze ediliyor. İktidar tarafından empoze ediliyor. Muhalif, tırnak işte kendince muhalif, aydınlanmacı zevzekler tarafından empoze edilip duruyor. Herkes herkese böyle çamurlar atıyor. Yani şimdi şu hengamede, yani senin dediğin gibi ağırlıklı olarak mağribi kökenli gençler sokaktalar ve işte Arapları doldurursan böyle oluyor. Arapları doldurdular ve Araplar sayesinde Fransa hayatta kalıyor kardeşim. Yani o Cezayirleri, Tunusları bir Fransa'dan at bakalım, Fransa ekonomik olarak veya sosyolojik, kültürel vesaire olarak hayatta kalabilecek mi? Bir görün bakalım yani. Fransa'yı hayatiyet.
İngiltere daha yeni kutladı kendi sömürgelerinden gelen insanların gelip İngiltere'de çalışmalarının yıl dönümünü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra onlara minnet borçluyuz. Bizim ülkenin kalkınmasında, kültürün oluşmasında filan diyerek. Aynı şey Almanya için de geçerli oldu. Fransa için de, Hollanda için de, bütün Avrupa için de geçerli oldu.
Tabii yani sonuçta bu mağlubi kökenleri at bakalım Fransız futbolundan geriye ne kalıyor? Fransız kültüründen geriye ne kalıyor? Yani sonuçta böyle absürt absürt. Bak tekrar tekrar vurgulamak zorunda. Bunlar hep aydınlanma aklının ürünleri yani. Yani böyle özcü. Yani bunlar emperyalist ve ırkçı. Dolayısıyla bunlardan gelen her şey kötüdür. Bu özcü bir yaklaşım. Efendim işte arınmacı bir yaklaşım. Yani saflık. Bu aydınlanma aklının ürünüdür. Ya saflık dünyanın en berbat şeyidir kardeşim. Daha önce söylemiştim, tekrarlayayım yani. Şimdi başka elementlerle reaksiyona girmeyen periyodik cetvelin en sağında işte bir dizi gaz vardır. Bunlara asal gazlar denir, deriz biz. Bunların batı dillerine karşılığı soylu gazlar. Yani biz soy gazlar deriz. Aslında soylu gazlar. Biz asal gaz deriz. Aslında asil gazlar. Yani. Tamam mı? Şimdi bu böyle başkasına karışmayan, başkasıyla etkileşime geçmeyen şeyler, saf haliyle var olanlar işte soyludurlar, asildirler. Tamam. Bunun böyle bir şeyi dönüyor ortada. Biz bir biçimde bir kim yapmışsa o zamanki tercümeleri bir türlü şey yapmış, sağduyu göstermiş yani. Yani buna asil gaz dememek. Yani bu yani bu şekliyle asalet matah bir şey değil yani. Yani kimseyle reaksiyona gibi. Sonuçta Avrupa dediğim bütün bu süreç boyunca kendisi gibi olmayanlarla reaksiyona girmiş. Kendi ırkçılığını, herkes ırkçı. Yani sonuçta insanlık dediğin şey kabile asabiyesinden bu duruma gelmiş. Yani
Küçük yerler aklın mezarlığıdır diye bir söz var ya, işte küçük bir kasabada yaşıyorsan herkes aşağı yukarı aynı reaksiyonu gösteriyor, aynı şekilde düşünüyor. Farklı bir görüş düşünce yok, farklı bir ırk ya da inanç hiç zaten yok. Dolayısıyla orada aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. Bu da ona benzer bir şey yani. Ya birisiyle reaksiyona girmeme hali iyi bir hal değil yani.
ya hiç sağlıklı bir şey değil. Biyolojik olarak da sağlıklı değil zaten. Yani çok kısa bir dönem içinde neslin bozulmasına yol açar. Ama ana hatları itibariyle şunu unutulmaması gerekiyor. İnsanlık küçük kabileler halinde örgütlenmiş idi ve komşu kabileler birbirlerine düşman idiler. Birbirlerini kıyıyorlardı yani. Yani bu Orta Asya'da işte Türkler şu kadar devlet kurdu, geyikler anlatır. Sonuçta onların her birisi birer konfederasyondu ve nadiren o kabileler, Türk kabileleri, Türk kökenli kabileler birbirleriyle işbirliği yapabiliyorlardı. Onun dışında hep birbirlerinin gırtlağını sıkıyorlardı. Böyle baktığın zaman ırkçılık dediğin tanı insan sosyolojisinin en ilkel halidir. Ve oradan itibaren bu mütemadiyen işte bir biçimde tedavi edile edile. Büyük dinler bu işte çok ciddi bir fonksiyon üstlenmişler. Aydınlanma sonrası Avrupa'da bu konuda gelişen dinamikler, konuda önemli değişimler, önemli adımlar atılmasını sağlamış. Ve şimdi gelinen noktada sosyoloji, evet yani bu karışıklıkları gerektiriyor, mümkün kılıyor. Dolayısıyla şimdi eskisine kıyasla çok daha iyi durumdayız ama bu ırkçılığın ortadan kalktığı manasına gelmiyor. O durmadan yeniden yenilmesi gereken bir biyolojik dürtü. Her gün yeniden yenmen gerekiyor onu yani. Fransızlar, İngilizler ırkçı mıydılar? Irkçıydılar. Sen de ırkçıydın zaten o tarihlerde. Yani sen ırkçı değil miydin? Herkes ırkçıydı. Yani Türkiye'de de işte İstanbul'da, İzmir'de iyi kötü yan yana mahallelerde Yahudiler, Rumlar, Türkler oturabiliyor, Müslümanlar oturabiliyor idi ama sonuçta Anadolu'nun geniş yerlerinde yani işte Ermeni köyleri ayrı, Alevi köyleri ayrı, Kürt köyleri ayrı vesaire idi yani. Hala teknik olarak olay öyle yani. Yani bugün gidelim Anadolu'ya. İki komşu köy, Yunan büyük düşmanı diğer komşusudur.
En büyük rekabet oradadır zaten. Bir
Yani bu
üstünde kavgalar olur.
evet yani bu oyunun kuralı budur yani. Biz insanız kardeşim. İnsan dediğinin temel biyolojik dürtülerine, yaslanan örgütlenme tarzı budur ve bunu öyle veya böyle aşmak için muhtelif hamleler yapılmış. Bunlardan çeşitli başarılar kazanılmış ve bunun sonrasında çok da böyle nasıl diyeyim felsefi çok teknik vesaire böyle akıl yürütmelerle falan olmamış yani ana hatlar itibariyle şehirleşildiğinde onu sürdürmek imkansızlaştığı için o yüzden şehirlilik önemlidir. Şimdi Fransa'nın ama senin işaret ettiğin gibi diğer Avrupa ülkelerinden farklı var. Biz şimdi Britanya'da niye hiç buna benzer tırnak içinde alt üst oluşlar görmedik? Hiç görmedik. Yani sadece şimdi şu son dönemde görmüyor değiliz. Ben çünkü Fransız aklı, Fransız aklıyla kurulmuş olan devlet, kapasitesi düşük, iddiası yüksek bir devlet yani. Ama Anglo-Sakson aklıyla kurulmuş olan devlet, yani aşağıdan yukarıya evrimleşerek gelmiş. Yani yukarıdan aşağıya dayatılmamış. Aşağıdan yukarıya evrimleşerek gelmiş olan devlet. Benim tezim bu yani. Evrimleşerek gelmiş olan devlet, bu tür durumların ortaya çıkmasına sebep olmayacak şekilde kapasitesiyle iddiası orantılı biçimde yükselmiş. Ama Fransa'da kapasitesi sınırlı bir devlet var. Çok iddialı. Her şeyi kendisinden bilen, her şeye gücü yetsin isteyen bir absürt devlet var. Ama kapasitesi sınırlı. Hep öyle kalmış yani. Çünkü işte yukarıdan aşağıya dizayn edilmiş. Bunun benzeri Almanya'da var.
Şimdi baş edemiyor durumda ama yani göçmenler de ya da daha doğrusu artık Fransız vatandaşı olan Afrika kökenlilerin bu çıkışı itirazıyla baş edemiyor ve bir türlü de istikrarı oturtamıyor. Yani neredeyse demokrasinin elden gidebileceği bir tabloyla karşı karşıya. Bunun alternatifi olarak da aşırı sağ yükselmekte. Zaten son iki seçimde Macron'u çok fazla benimsememelerine rağmen aşırı sağ gelmesin diye toplum o gidip ona oy vermiş idi. Ama o da bu meseleyi çözemedi. Şimdi muhtemelen önümüzdeki tabloda bu demokratik çıkışlar diyebileceğimiz tırnak içerisindeki hadiselerin arkasından iktidara gelecek olan bir aşırı sağ yönetim olacak.
Bunları bilemiyorum yani. Fransa zaten sadece şu son dönemde işte sarı yelekler akabinde bu hadise falan, sadece bunlarla baş edemiyor değil yani. Ondan önce de mütemadiyen 1789'dan beri istikrarsız bir devlet yani işte kralı yollamış, kafasını kesmiş, imparatorlara boyun eğmek zorunda kalmış. İşte sonrasında De Gaulle gibi bir adamı kurtarıcı olarak çağırmak zorunda kalmış. Hep istikrarsız bir yer. Çünkü yani dediğim gibi yani yukarıdan aşağı dizayn edilmiş ve kapasitesini geliştirememiş bir devlet var. Bunun benzeri Almanya. Almanya'da 3 aşağı 5 yukarı öyle bir sosyoloji ve öyle bir kültürün ürünü, ama çok ağır bir yenilgi yaşadığı için ve o ağır yenilginin akabinde çok ciddi tokat yediği için şimdi sinmiş görünüyor. Yani ben Almanya'nın da aslında kolaylıkla bir Fransa olabilecek olduğunu düşünüyorum. Ama toplumun daha önceki kabarması, çok sindirilmiş toplumun kabarması, daha önce çok ciddi bir fatura ödettiği için yani işte şimdi sinmiş görünüyor. Ama onların dışında yani Hollanda'sında işte İskandinav ülkelerinde filan nispi olarak daha böyle aşağıdan yukarıya düzenler tesis edildi ve yerelin bir ehemmiyeti var. Fransa'da yerelin ehemmiyeti yok yani. Almanya'da mesela biraz da o kurtarıyor. Yerelin kendi özerk imkanları var. Yereldeki siyasetin bir karşılığı var vesaire. Dolayısıyla bu çok aşırı merkeziyetçi ve haddini şaşırmış olan devlet düzeni ile dünyanın gidişatına reaksiyon göstermek mümkün olmuyor ve Fransa durmadan bunları yaşıyor. Ama
Mesela
bütün bunlara rağmen
Fransa'da galiba Afrika kökenli böyle çok önemli toplumda etkili olmuş bir siyasi aktör de yok. Ya da başka alanlarda da çok fazla aktör yok gibi. Oyuna dahil edilmemiş gibi duruyor daha çok.
Fransa'da oyuna dahil olmak Almanya'ya, İskandinav ülkelerine, Anglo-Sakson toplumlarına kıyasla son derece zor yani. Dolayısıyla Fransa'nın yaşıyor olduğu şey hoşa gidecek bir şey değil ve yaşanması gereken bir şey de değil. Ama son tahlilde şunları unutmamak gerekiyor. Her halükarda bu şekliyle Fransa, bu şekliyle Rusya'dan daha tercihe şayan bir şey yani. Yani kendi içinde bu tür kaynaşmalar olduğu durumda bununla mücadele ederken iyi kötü hukukun içinde kalmak, siyasetle bunun üstesinden gelmek vesaire gibi bir şeyleri hala yaşıyor Fransa'nın. Şimdi o Fransa buradan bir takım dersler alıp kendi içinde yükselecek olan aşırı sağı bir biçimde yeniden kontrol eder mi? Veya oradan yükselen aşırı sağ iktidara geldiği zaman bir dakika ya bu iş böyle olmuyormuş deyip aklını başına toplarmış. İtalya'da aşırı sağ bir kadın geldi. Yani İtalya'da çok radikal politika değişiklikleri oldu mu? Yani
Tam tersi bir istikrar kazanıyor gibi bir izlenim bile uyandırdı.
yani sonuçta şimdi belki de aşırı sağ, yani Le Pen'in takipçilerinin iktidara gelmesi durumunda Fransa, aa bak o kadar da aşırı sağ olmak gerekmiyormuş deyip aşırı sağın sağa doğru kaymasına sebep olacaktır. Bunları bilemeyiz yani. Ama son tahlilde şunu biliyoruz ya, yani Fransa'da toplumu sindirmek, sokaklardan içeri eve sokmak o kadar kolay bir iş olmayacak. Türkiye'de oldu.
Bu hem Rusya'da hem Fransa'da yaşadığımız olaylardan sonra şöyle bir düşünce de ortaya çıktı galiba. Pek çok kişi tarafından da paylaşılıyor. İşte bazı toplumlarda mevcut iktidarlar değişmiyor. İşte Biden geldi Trump'a karşı. Ya Trump çok kötü. Biz aslında Biden istemiyoruz ama istikrar bozulmasın diye Trump Biden'la devam ediyoruz gibi bir fikir orada öne çıkmış oldu. Putin mesela işte tam gitti gidiyor idi. Precaution neredeyse alıyor idi. Ya dur kaos geliyor. Bu Putin giderse Rusya çok daha kötü olacak. Bari biz Putin'le devam edelim. Bu hiç olmazsa istikrarı koruyor. Putin'li Rusya, Putin'siz Rusya'dan daha iyidir gibi bir anlayış ortaya çıktı. Türkiye'de de aslında seçimlerde ortaya çıkan tablo oydu. Ya Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu var. Pek içimize sinmiyor ama yine de hadi onu destekleyelim diyen bir anlayışın karşısında ya bir ülkeyi Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceğiz? O çok daha kötü bir Türkiye ile bize karşı karşıya bırakır. O yüzden biz Erdoğan'ın yanında duralım diyen bir anlayış da ortaya çıktı. Yani mevcudu kaosa karşı tercih eden bir yaklaşım var. Mevcudu devralmaya hazır, derli toplu, toplumu ikna edebilen bir yönetim ya da liderlik de yok gibi gözüküyor.
Ki sonuçta mevcut sistemlerin hiçbirisi doğru lider üretemiyor. Bu lider üretilemiyor olmasının en temel sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta siyaset düzenleri dünyadaki değişime ayak uydurmakta en çok geciken düzenler. Yani Birleşik Devletler'de söz temsil, yani Türkiye'de zaten tablo bu yani. Siyasetin mevzuatı en az değişen, yani durmadan seçim kanunu değiştiriliyor Türkiye'de ama siyaset mevzuatı, siyaset yapmanın imkanlarını genişletecek veya işte neyse değiştirecek şeyler yapılmıyor. Fi tarihinde 1970'lerdeki tablo neyse dünyanın her yerinde siyaset mevzuatı itibariyle değişmeden geldi. Halbuki bu arada ticaret mevzuatından işte bilmem aklına gelebilecek her yere kadar her konuda yığına değişim gerçekleşti. Mevzuat değişimi gerçekleşti yani.
Şimdi bizde şöyle bir değişim oldu. Bizde merkezi yapıyı daha güçlendiren, yani siyasi partiler içerisinde aşağıdakilerin oyuna katılmasını engelleyecek yönetim değişiklikleri ya da yasa değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri gerçekleşti. Ticarette ise aşağıdakinin oyuna dahil edebilecek şekilde onun alanını açan, genişleten yasalar geldi. Tersi oldu yani.
Yani siyaset düzeninin mevcut dünyadaki değişime uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi mümkün olmadı. Bütün dünyada bu imkansızlık yaşandı ve dolayısıyla bütün dünyada siyaset toplumları çok gerisine düştü. Şimdi bunun yarattığı bir kabızlık yaşıyor olduğumuzu düşünüyorum. Yani siyaset üretilemiyor. Yani Batı Avrupa'da ve işte Birleşik Devletler'de bu olayla nasıl baş edildi? Siyasetin dışına çıktı. Yani sivil örgütlenmeler siyasi partileri ikame eder hale geldiler ve millet sandığa gitmiyor. Yani çünkü siyasi pozisyonunu, siyasi tavrını zaten bir dizi sivil örgütlenmeyle ortaya koyuyor. Bu haliyle de siyaset zaten hani sandığa da gidilmeyen bir şeyde toplumların sırtında taşıdığı lüks bir kambur halini almış halde.
Ya da
Ama
yerel yönetimler ya da eyalet yönetimleri daha önemli hale geliyor merkezi yönetimden ziyade. İşte Amerika'daki işte 52 eyaletin ya da devletin öne çıkması, oradaki seçimlerin öne çıkması gibi. Bizde de yerel seçimlerin daha öne çıkmış olması gibi. Merkezi iktidardan ayrışması gibi.
işte buna paralel olarak şu da oldu yani o merkezi yönetimlerin yani giderek daha az kişinin tercihte bulunduğu belirlenmesine daha az kişinin katıldığı merkezi yönetimlerin iktisadi güçleri olağanüstü arttı. Yani para basma üzerinden tarihte benzeri görülmemiş ölçüde para bastılar 2000'den başlayarak ve ivmelenerek. Dolayısıyla iktisadi güçleri, iktisadi potansiyelleri, kapasiteleri olağanüstü arttı. Problem çözme kapasiteleri olağanüstü daraldı nispi olarak ve bunun sonucunda bir sıkıntı doğdu. Bir zümre çıktı ve bu zümre şimdi siyaseti kendi parmağında oynatıyor. Bütün dünyada olay böyle oluyor.
Mesela Yunanistan'da gördük biz bunu en yakın örnek. Seçime katılma oranı %52, %40'la Yeni Demokrasi Partisi Mitsotakis her şeyi belirler duruma geldi. %52'nin %40'ıyla.
Evet. Yani bu Batı Avrupa'da çok uzun süredir
Böyle.
norm halinde. Şimdi hani o %50'nin %40'ıyla belirleniyor olan güç bir de böyle hani orantılı, onunla orantılı olarak tayin etme kapasitesi de daralmış olsa belki sıkıntı çıkmayacak. Ama tayin gücü de çok arttı. Yani hangi ihaleyi kime vereceğine veya hangi büyük projeye finansman yaratacağına vesaire de karar veriyor. Tablo böyle olunca iş bir de işte Rusya'da yaşandığına benzer yani devletin en önemli imtiyazı olan silahlı güce sahip olma, şiddet kullanma tekelini de böyle delege etmeye başlayınca, yani görünüyor ki bizim bildiğimiz ulus devlet modeli her tarafından deliniyor, aşınıyor yani. İki farklı, birbirinden farklı gibi görünse de, yani bir tarafta Rusya, bir tarafta Birleşik Devletleri koyacak olursak, sanki hani birbirinden farklı kanallarda akıyormuş gibi görünüyorlar, ama ana hatları itibariyle ikisinin de uyum kabiliyetlerini olağanüstü daralmış olduğu görülüyor. Şimdi bu sebeple ben ısrarlı bir biçimde devletlerin karşısında toplumların güçlendirilmiş olması, yani genel talebimizin bu olması gerektiğini öne sürüyorum. Toplumsal kesimlerin tercihlerini onayladığından, paylaştığından falan filan değil ya. Ama ancak onlar da oyunun bir parçası olurlar ise, Fransa'da olduğu gibi böyle yıkıcı bir reaksiyon göstermeden, daha küçük küçük parlamalarla sisteme entegre olup bu sistemin hayatiyetinin sürmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani. Yoksa
Şimdi
kimsenin
bu dediğin doğru da mesela merkezi yapılar geçmişe göre çok daha zayıf gibi gözüküyor dünyada gelişimine baktığım zaman. İşte eskiden olduğu gibi iki kutuplu dünyada çok güçlü bir devlet yok. Bütün dünyadaki işleri vaziyet eden Amerika, Rusya, Sovyetler Birliği gibi. Buna rağmen yani toplumun oyuna katılma şartları daha uygun iken maalesef sanki daha az katılıyormuş gibi, fazla oyuna girmiyormuş gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle de yeni fikir, yeni düşünce, yeni anlayış, yeni bir çıkış, mevcuda itiraz edip bunun karşısında farklı bir yaklaşımı ortaya koyan anlayışlar, yapılar da yok gibi görülüyor.
İşte burada bizi zehirlemiş olan aydınlanmakla zehirlenmiş olmamızın bu sıkıntılara yol açtığı gibi bir tırnak içine kanaatim var. Şimdi merkezi yönetimlerin kabiliyetleri daralmış gibi görünüyor, ama dediğim gibi yani 1980'lerden sonra, özellikle 1990'lardan sonra bu merkezi yönetimler para basma üzerinden, yani daha öncesinde sahip olmadıkları olağanüstü bir imkana sahip oldular. Yani şimdi Birleşik Devletler'de merkezi yönetimin gücü, evet, 1940'lardakine kıyasla, 1950'lerdekine kıyasla çok daha zayıf. Ama aynı merkezi yönetimin elinde 1940'larda, 1950'lerde hayal edilemeyecek kadar çok milyar dolar var. Yani. Durmadan milyar dolar basıyor. Yani milyar yanlış oldu. Yani yüzlerce milyar dolar, trilyon dolar sürüyor piyasaya. Ve bunu belli kanallarla çok az sayıda özneye transfer ediyor yani. Ve onlar da işte istihdam yaratmak, işte bilmem kültür üretimi, laga, luga bir şeylerle toplumları kontrol altında tutuyorlar. Yani işte yine bizim videolardan birinin altındaydı galiba. Yani sonuçta evet, iki tane farklı şey varmış gibi görünüyor. Bir tarafta işte Putin var, her şeye kadir. Bir tarafta Biden var, hiçbir şeye gücü yetmiyor gibi görünüyor. Ama işte o da para basma üzerinden. İkisi de sonuçta bize yukarıdan aşağıya bir şeyleri dayatıyorlar, o yorumda söylendiği gibi. Evet, yani biz şu anda toplum olarak, toplumlar olarak aslında daha çok imkana sahip olduğumuz halde daha ciddi baskı altındayız. Her iki düzende de. Yani Batı Avrupa'da da tablo böyle, Birleşik Devletler'de de böyle, Rusya'da da böyle, Çin'de de böyle. Yani. Ama ikisinin teknolojileri farklı. Mesele yani yaşadığımız şey aynı şey ama teknolojileri farklı yani. Türkiye'de de bize dayatılıyor olan şey, siz işte Putin tarzı bir Erdoğan mı, yoksa işte Biden tarzı bir Kılıçdaroğlu mu tercih edeceksiniz? Yani Kılıçdaroğlu gelecek bize, efendim işte yurt dışından 300 milyar dolar getirecek, onunla muhtar yardımcılıkları icat edip onlara maaş dağıtacak. Şimdi ya biz böyle kontrol edecek, ya da işte burada Erdoğan şimdi kontrol ettiği gibi işte Kavala'yı içeride tutarak, Can Atalay'ı içeride tutarak falan kontrol edecek. Şimdi bize sunuluyor olan seçenekler bunlar. Ve bunlar ikisi de seçenek değil. Bunlar ikisi de bitmiş bir dünya kavrayışının iki farklı tezahürü. Nasıl ki faşizm ve sosyalizm, aydınlanmanın iki farklı tezahürüydü. Aydınlanma aklının iki farklı tezahürüydü. Şimdi bunlar da bitmiş bir dünya tasavvurunun iki farklı tezahürü. Bize yeni bir aydınlanma gerekiyor. Yani bu çok aşikar görünüyor bana. Çok uzun süredir çok aşikar görünüyor. Ve burada böyle şimdi, ama bunlar ırkçıydı, o yüzden işte biz bunlara karşıyız, o halde Putin yanındayızlar falan, çok absürt görünüyor. İşte ama Putin despot, biz bunların yanındayızlar da bana absürt görünüyor. Yani Son tahlilde Batı Avrupa çok özenilecek bir halde değil. Çok hızlı bir biçimde erozyona uğruyor. Amerika'nın civcivleri olarak davranıyorlar. Oradan bir şey çıkmıyor. Birleşik Devletler yani zaten trajik bir halde. Yani neresinden tutsan elinde kalacak. Herhangi bir şeye çözüm üretemiyor. Kendi iç problemlerine çözüm üretemiyor ve durmadan dünyaya problem ihraç eden, entropi ihraç eden bir halde ve bunu sürdürebilmek için de dünyayı yakmayı da göze alabilecek kadar çığırından çıkmış bir halde. Ya biz niye bunların arasında taraf tutmak zorundayız? Bunu da bilmiyorum yani. Ama böyle bir şey dayatılıyor bize. Böyle bir şey dayatıldığında da toplumlar kontrol altında tutulabiliyorlar. Halbuki tekrar söylüyorum, benim açımdan bir tane çıkış var burada. O da toplumları güçlendirmek. Daha
Şimdi
güçlü toplum.
tam da burada dersen anlattığında Okşizen'de Ali İlyacıoğlu'nu okumuş idim. 13. yüzyıla Anadolu'suna özlemim daha çok arttı. Şimdi bunları söyleyince Ali İlyacıoğlu yazısında diyor ki Stanford'da bir doktora dersinde bir yöntem uygulamışlar bir Farslı akademisyenle birlikte. Eş zamanlı olarak metin okuma aynı döneme ait olan böylece o dönemin bütün sosyolojisini, işte ekonomisini, düşüncesini, zihin yapısını ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma sürdürüyorlar. Doktora olarak bunu yapmışlar. Ve okudukları iki metin var. Celaleddin'in Rumi ve Hacı Bektaş Veli hakkında yazılmış olan metinleri okuyorlar karşılıklı olarak. Ve dönemi anlamaya çalışıyorlar. O dönem meğersem ne kadar zengin bir yapıya, fikir hayatına sahipmiş Anadolu o dönem için. Hacı Bektaş var, Celaleddin Rumi var, Tebrizli Şems var, Sadreddin Konevi var, Yunus Emre var. Ahi Evran var. Eşi olarak sonradan doktora tezinde birisinin ortaya çıkardığı Bacı yani Rum'un kurucusu Fatma Bacı var. Hoca Nasreddin var, Baba İlyas var, Dede Gürkan var, Baba Resul var, Sarı Saltuk var, Hacı Bayram Veli daha sonra geliyor. Bir de İbni Arabi o dönemde Anadolu'ya geliyor ve bu çok büyük bir düşünce zenginliğini ortaya koymuş. Bunun da nedeni olarak diyor ki merkezi otorite o dönem yoktu. Kontrol edebilecek. Dolayısıyla her yerde bu akımlar, bu düşünceler ortaya çıktı. İşte Hacı Bektaş Veli ile Celaleddin Rumi aynı zamanda aslında iki farklı anlayışın da kurucu babalığını o dönemde yapmış oldular diye söylüyor. Şimdi yeniden böyle bir hayatım muhtemelen arzu ediyor duruma düştük. Yani ben isterdim doğrusu.
Yani teknik olarak bakacak olursan o dönem Anadolu'nun en son en karışık dönemi. Yani sonrasındaki Celali isyanlarıyla falan mukayese edilmeyecek kadar çok karışık, çok ciddi bir güvensizliğin olduğu bir dönem. Yani bir açıdan bakınca hani bizim şimdiki aydınlanma aklıyla mağlup tiplerin gözüyle bakınca kaos yani. Ama öteki taraftan evet senin dediğin Ali Yaycı'nın dediği şey çıkıyor. Ben bunu daha önce anlatmıştım herhalde. Bu kamuoyu araştırmaları yaptığım dönemde böyle hani muhtelif siyasi sorular soruyorum ama işte şeye nüfuz edemiyorum yani topluma nüfuz edemiyorum o sorularla. Böyle denemeler yapıyorum. Değil mi? Bu denemelerin bir tanesi de işte hani herkesin üzerine mutabık kaldığı isimler var mıdır acaba Türkiye'de? Türü sorularla işte bir şeyleri deşmeye çalışmıştım ve şu görünmüştü yani bu generaller yani işte padişahlar vesaire filan siyasi aktörleri bir tarafa bırakacak olursan kültürel aktörler arasında herkesin üzerine mutabık kaldı. İşte farklı siyasal eğilimleri olanların da ortaklaşa özlemle yad ettikleri insanlar işte Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan, Hacı Bektaş gibi isimlerdi. Ve ben bunların hepsinin aynı yüzyılda yaşadığını fark ettiğimde dumura uğramıştım. Ya bir dakika ne olmuş diye. Oradan sonra ben o Anadolu Selçuklusu dönemi hakkında dişe dokunur bir kaynak bulup okuyabilmek için kendimi yırttım, bulamadım. Varmıştır, ben bulamadım. Yani bir tane Rus tarihçinin bir kitabını buldum. O da çok böyle hani Marksist bir şeye yedirebilmek için çok aşırı zorlamış gibi gelmişti bana. Sonuçta ama kendi kendime evet yani vardığım sonuç buydu. Yani kaotik diye işaretlediğimiz dönemlerde yani merkezi otoritenin zayıf olduğu dönemlerde toplum böyle çiçekleniyor yani. Bu benim şimdi savunduğum ne varsa aslında arkasında yatıyor olan temel dayanaklardan bir tanesidir. Yani bir toplumu kendi haline bırakın, o toplum kendi içinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak insanları çıkarır yani. Şimdi çıkmaz. Yani bu şartlar altında çıkmaz çünkü hani bir şey söylediğin anda zımbalanma ihtimalin var ve söyleyemezsin yani. Bizim yine videoların altında yorumlar yapılıyor. Eğer çok izleniyor olsa böyle dilinin kemiği yokmuş gibi konuşamazsınız. İyi ki böyle deniyor. Evet yani biz şimdi 20 bin kişi izlese bizi muhtemelen daha korkak davranmak zorunda kalırız yani. Yani en azından ben öyle davranmak zorundayım. Ya yani korkak davranmayacak olursam da zaten devam edemeyiz. Yani tablo oraya varır. Bu şartlar elverişli şartlar değil. Biz hastayız. İnsanlık olarak hastayız. Dışarıdan bir ilaç alma şansımız yok. İnsanlık olarak böyle bir şansımız yok. Yani biz kendi içimizde kendi antikorlarımızı üretmek zorundayız yani. Bu antikorları üretmek için de bizim birinci önceliğimiz özgürlük. Otorite değil yani. Düzen değil. İstikrar değil. Bizim birinci önceliğimiz deneme yanılma yapma şansımız olması. Yani bağışıklık sistemi dediğin şey deneme yanılma yapar. Belli sayıda T hücresi vardır. Bu T hücreleri muhtelif şekillerde kombinasyonlarla vücutta dolaşırlar. Acaba burada yabancı bir şey var mı diye denk gelirlerse, aa bak tamam ben bir şey yakaladım deyip sinyal yollarlar ve onun benzerlerinden sayısız üretilir. Hastalıkla böyle baş ederiz biz yani. Şimdi bizim bağışıklık sistemimiz baskılanmış durumda düzen kaygısıyla. Ve benim de ısrarlı bir biçimde söylemeye çalıştığım şey, ya kardeşim bırakın ya, yani bizim önce güçlü bir topluma ihtiyacımız var. O toplum kendi antikorlarını içinde bulunduğumuz duruma çözüm olarak üretmek zorunda. Çünkü hastayız. Yani insanlık defaatle hastalandı ya. Hastalık derken kastettiğim şey ne? Sonuçta çevre şartlarına uyum sağlamakta, kendi yarattığımız çevre şartlarına uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz. Sıkıntımız bu yani. Bu bir hastalık ya. Bunun üstesinden gelmek için de kimseden, yani Mars'tan, uzaydan, yapay akıldan falan bir şey bekleyemeyiz yani. Bekleyebileceğimiz şey bizim kendi özgürlüklerimizle deneme yanılma yapmamız. Şimdi bu deneme yanılmaların hepsini kendince daha doğmadan öldüren böyle bir absürt akıl var. Akıl dediğin şey akla benzemiyor. Yani işte demin işaret etmeye çalıştım gibi. Çok akıllılar. Mağribileri Fransa'ya doldurursanız filan. Yani şey, mağribileri Fransa'ya doldurmamanın yolu ne? Faşizm.
Şimdi
Ya da
bu
yani Fransa.
çizdiğin tablo da doğru. Yani bir şey söylediğin zaman hemen seni şeytanlaştırıyorlar. Lanetli hale getiriyorlar. Bir kimse senden daha ilişki kurmaz duruma gelebiliyor. Ama bu hep sosyal medyada büyük oranda yaşadığımız gerçeklik. Sosyal medyanın dışında daha dar çevrelerde kendi aralarında ilişki içerisinde olan insanlar arasında muhtemeldir ki farklı düşünceler gelişiyordur. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardır. Muhtemelen oralardan bir şey yeşerecektir gibime geliyor. Ama onlar ne zaman topluma mal olur onu da bilmiyorum.
Yok, benim gördüğüm kadarıyla böyle yazılıp çizilen, konuşulan yerlerde hep bu Adnan Mahfi'yle yazılıp çiziliyor ve konuşuluyor. Ben sosyal medyadan ümitliyim. Şimdi sosyal medyada şöyle bir şeyi de göz ardı etmeyin. Sosyal medya böyle linç işleri yapabiliyor. Neden yapabiliyor? Çünkü devlet o linçe riayet ediyor. Devlet tarafsız kalsa, yani devlet işini bilse, haddini bilse bunlar olmayacak. Yani oradan bilmem kimi linç edecekler. Kendilerince tatmin olacaklar. Orada 3-5 bin kişi, 3-5 bin zevzek aydınlanma aklıyla. Yani sonuçta şeye bak, taraflar farklı birbirinden güya. Birbirleriyle dövüşüyorlar. Yani bir tarafta Erdoğancılar, bir tarafta muhalifler var güya. Ama ikisinin de linç metodu aynı.
Evet.
Cemal'i linç edecekleri zaman nasıl linç ediyorlar? Ad hominem'le. Yani işte benim aslında ne olduğum veya işte benim söylediğimin kime hizmet ettiği veya benim foncu olup olmadığım filan gibi şeylerle, yani iki taraf da aynı şeyi kullanıyor. Teknikleri farklı değil ve bu teknikler aydınlanma aklı yani. Şimdi bu aydınlanma aklını biz mekteplerde durmadan yeniden öğretip duruyoruz. Ama insanoğlu hayata atıldığı anda, ya bir dakika yani bana bir yıl zırvayı öğretmişler diye idrak ediyor yavaş yavaş yavaş yavaş.
Pandemiden bu yana üniversitelerde pek eğitim yok. Bir ara verildi yani.
Bunların çoğu aslında ilk öğretimde, orta öğretimde yapılıyor canım. Yani sonuçta aydınlanma aklı, yani daha önce Toffler'a referans vererek anlatmıştım. Sonuçta müfredatıyla da değil, formuyla bunu dayatıyor, öğretiyor bize yani. Toplum şöyle olursa düzgündür diye öğretiyor yani. Orada işte bunun yanında mesela neler öğretiyor? Çalışkanlık, çalışacaksın falan filan. Şimdi niye çalışacağız? Yani eskiden insanlık çalışmak zorundaydı. Çünkü yani işte İAŞ'ını temin için kas gücüne veya beyin gücüne ihtiyacı vardı. Şimdi buna ihtiyacımız yok kardeşim. Bize niye bunları dayatıp duruyorsunuz yani? İnsan çalışmalı. Benim buna bir itirazım yok ama yani çalışmak denen şeyin yapısal olarak kaymış olduğunu anlamış olmamız gerekiyor. Anlayamıyoruz çünkü işte orada basılan trilyon dolarlar uyduruk işler için, hani onu da konuştuk daha önce. Bullshit jobs için, tırışkadan işler için kaynak olarak kullanılıyor ve yani işte evet ben okudum, dolayısıyla diplomamın karşılığı olarak iş buldum. Sanrısı yaratılıyor, algısı yaratılıyor, sürdürülüyor. Halbuki ben o diplomayla bulduğum işi yapmasam kimse bir şey kaybetmeyecek. Yapılmamış olması hiçbir şey fark etmeyecek olan işler yapıyorum. Bunda ama insan olarak hissediyorum da, hissettiğim için bu bende bir başka türlü huzursuzluklara sebep oluyor. Bu huzursuzlukları giderebilmek için işte akın akın oradan oraya gezerek veya alışveriş merkezlerine tüketim yaparak bunu telafi etmeye çalışıyorum falan filan. Yani bir hastalık var ortada, hasta bir haldeyiz ve bu hastalıklar bu kavramlardan kaynaklanıyor. Bu kavramları sorgulayamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi şeye dönecek olursam, öyle bir yerlerde birileri oturup düşünmeye başladıklarında şimdi biz daha akıllıca işleri nasıl yaratırız diye düşünüyorlar. Yani bir dakika lan, bu iş denen şeyi bir ortadan kaldırmanın yolunu bulsak mı acaba diye düşünmüyorlar yani. Sosyal medyada bunlar üretilebilir diye düşünüyorum. Üretiliyor da zaten. Ama ne oluyor? Orada 3-5 bin zibidi örgütleniyorlar. Bir linç başlatıyorlar ve sosyal medyanın kalanında olup bitene sağır olan devlet orada hemen dünyanın her yerinde yani. Buna riayet ediyor. O linçin karşılığını veriyor. Onları tatmin ediyor. Bu sefer başkaları da ha şimdi biz de şunu linç edelim diye örgütleniyorlar. Bütün sorun merkezde bir gücün yoğunlaşmış olmasından kaynaklanıyor bana göre yani. İşaret etmiş olayım. Sosyal medyanın mevcut halinde bir yıl sıkıntı olduğunu inkar etmiyorum. Sorun şu, daha önceki terimlerimle söyleyeyim, daha önce söylediğim terimlerle. Sosyal medyayı da öğrenmeyi yeni yeni öğreniyoruz. Yani sonuçta kullanmayı yeni yeni öğreniyoruz. Bu zaman alacak bir şey her konuda olduğu gibi. Yani işte şimdi yapay akıl içinde aynı şey geçerli. Bunlarla baş etmeyi, bunlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Bunlar aslında öyle veya böyle insanlığın kendi bütün bu imkansızlıklara rağmen ürettiği antikorlar olarak görünüyor bana. Şimdi şeyle bağlayayım. Yani Sevan'a ben son derece saygı duyarım. Kendisinden çok şey öğrendim. Emeğine, çabasına falan çok saygı duyuyorum. Ama şeyi anlamakta zorlanıyorum. Yani bu Rusçuluğunu anlamakta zorlanıyorum. Yani çok çok tuhaf görünüyor. Şeyden beri ben kendi blogumda yazmıştım. Yani Ermenistan Rusya'nın Türkler Orta Asya'ya tecavüz etmesin diye kurduğu karakoldur diye bunu matah bir şeymiş gibi anlattığı zamandan beri ya bir dakika ne oluyoruz yani, daha o zaman bu Ukrayna Savaşı falan filan yoktu yani. Yani bu batıdaki çözülmeye karşı duyduğu hayal kırıklığı diyeyim, hayal kırıklığı yüzünden çok savrulmuş olduğunu düşünüyorum kendimce. Ve orada yazmıştım yani. Yani şimdi Sevan'ın formülasyonuna bakacak olursak, Ermenistan Türkiye'nin Orta Asya'ya tecavüzünü, Anadolu Türklerinin, yani Türkiye'sinin Orta Asya tecavüzünü engellemek için kurulmuş bir karakolsa, bu şu demek, teknik olarak çünkü olay öyle oldu, Rusya tecavüz etti. Yani Ermenistan o Türkiye Cumhuriyetlerine Rusya'nın tecavüzünü sağlayacak erketelik yapmış. Ve Ermenistan'a ben bu aşağılık rolü yakıştıramam yani. Bir Ermeni nasıl yakıştırıyor? Şaşırdım mealinde yazmıştım. Ama oradan itibaren benim bu diğer her konudaki şeyine yine saygımı korumakla birlikte bu Rusçuluk konusundaki tutumunu anlamakta çok zorlanıyorum. Yani daha sonra şey yazdı, işte Ermenistan'dan kopup gelen bilmem kim, Rusya'da işte uzay mühendisi olmuş da, Letonya'dan çıkan bilmem kim, Rusya'da şu olmuş da filan, Rusya'da böyle işte bunlara imkan aç kardeşim, tamam yani Rusya, ya Osmanlı da bu tür bir fonksiyon üstlendi. Fransa Sarayı da böyle bir fonksiyon üstlendi. Neyin pahasına oldu bunlar? Ermenistan'da bir şey olabilecek sayısız insanın imha edilmesi pahasına oldu. Yani bunun maliyetini görmeden sadece kar üzerinden nasıl akıl yürütülür? Sevan gibi birisi bu işi nasıl yapar? Bilmiyorum yani. Ama yani bu tür bir akıl tutulması yaşıyoruz ve herkese sirayet ediyor. Yani Nişanyan'a bile sirayet. Yani şimdi İlber Ortaylı, Celal Şengör falan zaten kafaları böyle de. Yani Nişanyan gibi bir adam da bu şekilde savrulunca ben kendi hesabıma şeyden iyice ümidimi kestim. Entelijansiyadan iyice ümidimi kestim yani. Yani gelecekse aşağıdan, sıradan insanlardan, sıradan gerçekliklerle baş etmek zorunda kalan sıradan insanlardan çıkacak bir şeyler. Yani belki de hiçbir lider olmadan, liderlik olmadan olacak olanlar diye düşünüyorum. Ama
Fransa'da 14-18 yaştaki çocuklar sokakta yani.
yani onların da yaptıkları çok akıllıca değil. Daha doğrusu çok ahlaklı değil yani. Yaptıkları iş yağma. Öyle görünüyor yani. Ama hani bunların birisini ötekisine tercih etmek zorunda değiliz. Yani temel meselemiz bu. biz buradan daha çok şey çıkarabilecek imkanlara sahip bir dünyada yaşıyoruz. Ve sadece son 30 yılda, 40 yılda gerçekleşmiş olan imkan patlaması insanlık tarihinde benzersiz bir şey. Bunlarla uğraşmak zorunda kalmamız. Yani bir yanda Putin, Prigojin arasındaki maç, öte yanda işte Fransa'daki yağma vesaire arasında sıkışmak zorunda değiliz. Bunda daha insani çözümlerini üretebiliriz diye düşünüyorum
İstersen burada bitirelim.
yani.
Bayram sonrası ilk program olarak. Bayramdan sonra zaten çok konuşacağız her hafta. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.